Ayrım 21, sayfa 212. Ama 560. gece olunca demiş ki, devesini düzmedikçe deveci haç farizesini gereğince yerine getirmiş olmaz atasözünün nedenli haklı olduğunu ortaya koyuyor diye haykırmış. Sonra üstünü örtecek tek sahip olduğu şey olan ağını toplayıp sırtına sarmış. Bastonu elinde ve selesi sırtında iri adımlarla nehir kıyısında o yandan bu yana sağa sola ileri geriye kızışık bir deve gibi kudurgan soluk soluğa ve bu durumuyla Süleyman tarafından kapatıldığı bakır kaptan kurtulmuş asi bir ifrite birçok noktalardan benzer şekilde dengesiz dolaşmaya başlamış. İşte balıkçı halifenin durumu böyleymiş. Ama bundan böyle söz konusu olacak olan Harun Reşit'in durumu ise şöyleymiş. Bağdat'ta o sırada iş adamı ve halifenin cevahircisi olarak İbnül Kirnas adlı ünlü birisi varmış. Ve bu kişi çarşıda o denli önemli biriymiş ki Bağdat'ta güzel kumaşlar, mücevherat, değerli eşya, genç oğlanlar ve kızlar yani satılan her şey onun aracılığıyla veya onun elinden geçtikten ya da onun uzmanlığıyla değerlendirildikten sonra satılırmış. Böylece günlerden bir gün İbnül Kirnas dükkanında otururken tellal başının güzellik, zarafet, incelik ve mükemmelliğin sınırında olan seyredenin eşini asla görmediği güzellikteki genç bir kızla birlikte geldiğini görmüş. Ve bu genç kız kendindeki bütün bu çekiciliğin dışında tüm bilimleri, sanatları, şiiri, çalgı çalmayı, şarkı söylemeyi ve raks etmeyi de biliyormuş. İbnül Kirnas da onu hemen orada 5000 altın dinara satın almakta kararsızlık göstermemiş ve 1000 altın dinar değerindeki giysilerle donatarak kızı Emirül Müminine sunmaya gitmiş ve kız da geceyi halifeyle geçirmiş. Böylece halife onun yeteneklerini ve çeşitli edintilerini bizzat denemiş. Nitekim onu her bakımdan bilgili ve çağında eşi bulunmaz bulmuş. Kızın adı Kuvvetül Kulup, yüreklerin gücü anlamında imiş. Esmermiş ve cildi taptazeymiş. Emirül Müminin de yeni cariyesinin güzelliğiyle büyülenmiş, ertesi gün İbnül Kirnas'a satış bedeli olarak 10 bin dinar göndermiş. Ve kıza karşı öylesine şiddetli bir tutkuya kapılmış ve yüreği öylesine onun boyunduruğu altına girmiş ki, artık yeğeni ve eşi olan El Kasım'ın kızı Sit Zübeyde'yi ihmal etmeye başlamış. Öteki gözdelerinin de hepsini bir yana bırakmış. Ve onunla sadece cuma namazı için saraydan çıkarak tam bir ay bir odada kapalı kalmış. Ülkenin ileri gelenleri de ilişkinin bunca uzun sürmesi dolayısıyla durumu çok tedirgin edici bulmuşlar ve gidip şikayetlerini Büyük Vezir Caferül Barmaki'ye anlatmışlar. Cafer de onlara bu duruma bir çare bulacağını vaat etmiş ve halifeyi görebilmek için bir sonraki cuma namazı vaktini beklemiş. Ve camiye girerek onunla konuşma olanağı bulmuş ve kendisine uzun bir süre aşk tutkularından ve bunların sonuçlarından söz etmiş. Halife de onu sözünü kesmeden dinledikten sonra kendisine "Vallahi ey Cafer, bu öyküde ve bu seçimde benim hiçbir takıntım yok. Aşkın bağlantılarına kendini kaptıran yürektedir kusur. Ve ben kendimi bu bağlardan nasıl kurtaracağımı bilemiyorum." diye yanıt vermiş. Vezir Cafer de "Bil ki ey Emirül Müminin gözden Kuvvetül Kulup bundan böyle senin ellerinde senin buyruklarına boyun eğen esirelerinden bir esiredir. Ve bilirsin ki elin sahip olduğuna gönül artık hırs duymaz. Böylece ben gönlünün gözdenden asla bıkmaması için sana bir çare göstermek istiyorum. Ondan örneğin ava ya da balık tutmaya giderek zaman zaman uzaklaş. Çünkü bakarsın balıkçıların ağları senin yüreğine aşkın ağlarından daha fazlasını sağlar. Ve bu şu an için devlet işleriyle uğraşmaktan daha çok değer sağlayabilir." diye yanıt vermiş. Halife de "Bunu olağanüstü bir fikir bu." "Ey Cafer, öyleyse geri bırakıp geciktirmeden hemen dolaşmaya çıkalım," diyerek yanıtlamış. Ve ibadetleri biter bitmez camiyi terk edip her biri birer katıra binerek mahiyetlerinin başında kent dışına çıkarak kırlarda dolaşmaya gitmişler. Günün sıcaklığı sürerken uzun bir süre o yandan bu yana dolaşarak konuşmalarının dalgınlığı içinde sonunda mahiyetlerinden uzak düşmüşler. El-Reşit iyice susadığından, "Ey Cafer, çok susadığımdan adeta dilim kurudu," demiş. Ve yörelerindeki her yana bir ev bulmak umuduyla bakmışlar. Ve uzaklarda bir tepede kıpırdayan bir şey ayırt ederek halife Cafer'e, "Benim şurada gördüğüm şeyi sen de görüyor musun?" diye sormuş. Cafer de, "Evet Emirül Müminin, bir tepede belli belirsiz bir şey görüyorum. Bu herhalde bir bahçıvan ya da hıyar eken bir çiftçi olacak. Her durumda onun yöresinde bir yerlerde su bulunabileceğinden gidip senin için araştıracağım," demiş. El-Reşit de, "Benim katırım seninkinden daha yolludur. Sen burada kal ve mahiyetimizin gelmesini bekle. Ben de kendim gidip şu bahçıvanın yanından su içip geri döneyim," diye yanıt vermiş. Ve bunu söyleyerek El-Reşit katırını o yönde mahmuzlamış ve bir fırtına rüzgarı ya da kayalıktan düşen bir şelale hızıyla uzaklaşmış. Ve göz açıp kapayasıya kadar geçen zamanda aslında balıkçı halifeden başkası olmayan söz konusu kişinin yanına ulaşmış. Onun çıplak ve ağına bürünmüş, ter ve toza bulanmış, gözleri kıpkızıl, fırlak ve şaşkın, görülmesi korkunç bir durumda olduğunu görmüş. Böylece sanki tenha yörelerde dolaşan kötü niyetli ifritlere benziyormuş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 561. gece olunca demiş ki, "Böylece sanki tenha yerlerde dolaşan kötü niyetli ifritlere benziyormuş." Harun ona selam vermiş. Halife de onun selamını homurdanarak ve ona alevli bir bakış fırlatarak yanıtlamış. Harun ona, "Ey kişi, bana verecek bir yudum suyun var mı?" demiş. Halife de ona, "Ey sen, kör müsün yoksa deli mi? Suyun şu tepenin ötesinde akıp gitmekte olduğunu görmüyor musun?" diye yanıt vermiş. Bunun üzerine Harun tepeyi dolanıp Dicle'ye doğru inerek susuzluğunu doyasıya gidermiş ve aynı şekilde katırını sulamış. Sonra yeniden halifenin yanına gelerek ona, "Ey kişi, burada ne yapıyorsun ve de senin mesleğin nedir?" diye sormuş. Halife, "Aslında senin bu sorun su hakkındaki sorundan daha garip ve olağan dışı. Omuzlarımda bulunan mesleğimin aracını görmüyor musun?" diyerek yanıt vermiş. Harun da ona, "Kuşkusuz bir balıkçı olmalısın," demiş. O da, "Söylediğin gibi," demiş. Harun da ona, "Ama hırkanı, gömleğini ve heybeni ne yaptın?" diye sormuş. El-Reşit'in yitirdiği eşyayı adlarıyla olduğu gibi saydığını işitince halife, nehir kıyısında kendisini soyan hırsızın karşısına gelmiş bulunduğundan kuşku duymamış ve tepenin üstünden El-Reşit'in üzerine bir şimşek gibi saldırarak katırını dizgininden yakalamış ve "Eşyalarımı bana geri ver ve bu kötü şakaları bırak," diye haykırmış. Harun, "Ben vallahi senin giysilerini hiç görmedim. Senin de neden söz ettiğini bilmiyorum," diye yanıt vermiş. El-Reşit'in bilindiği gibi şiş ve tombul yanakları ve çok küçük bir ağzı varmış. Ve halife ona dikkatle bakarak onun bir zurna çalıcısı olduğuna inanmış ve ona, "Eşyalarımı bana geri verecek misin, vermeyecek misin ey zurnacı? Yoksa sopalarım altında raks edip giysilerini ıslatmayı mı yey tutarsın?" diye haykırmış. Halife balıkçının büyük bir sopayı başının üzerine kaldırdığını görünce kendi kendine, "Vallahi ben bu sopanın bir vuruşunun yarısına bile dayanamam," demiş. Ve daha fazla tereddüt etmeden güzel ipek saten giysisinden soyunmuş ve bunu halifeye sunarak ona, "Ey kişi, yitirdiğin giysilerinin yerine al bu urbayı," demiş. Halife de urbayı alıp her yandan incelemiş ve, "Ey zurnacı, benim giysilerim bu süslü bayağı urbadan 10 kez daha değerliydi," demiş. El-Reşit, "Olsun, sen yine de giysilerini bulana kadar onu giy," demiş. Halife de Urba'yı alıp giymiş. Ama onu çok uzun bularak balıkçı Selesi'nin kulpuna takılı bulunan bıçağını alarak etek kısmından üçte birini keserek bundan kendisine bir sarık oluşturmuş. Giysi de ancak dizlerine ulaşacak uzunlukta kalmış. Ama o hareketlerini kısıtlamasın diye onun böyle olmasını yeğliyormuş. Sonra halifeye doğru dönmüş ve ona ''Allah senden razı olsun ey zurnacı, söyle bana zurnacı olarak aylık kazancın sana yetiyor mu?'' diye sormuş. Halife onun sorusuna karşı çıkmayı göze alamadığından ''Zurnacı olarak kazandığım aylık gelir 10 dinar kadar tutuyor.'' diye yanıt vermiş. Halife de derin bir acıma tavrıyla ona ''Vallahi ey fakir kişi, senin durumun beni çok üzdü. Ben aslında bu 10 dinarı sadece ağımı suya fırlatıp çekerek bir saatte kazanıyorum. Çünkü suyun içinde benim yararıma çalışan bir maymun var. Ağı her suya fırlatışımda onu balıkla dolduruyor. Ey şişkin yanak, benden balıkçılık sanatını öğrenmek ve bir gün kazancıma ortak olmak üzere ilkin günde 5 dinar alma yardımcım olarak hizmetime girmek ister misin? Dahası eski zurnacı ustalara karşı senden canını sıkacak bir şey istediklerinde kullanacağım ve gerekirse bir vuruşta canlarını çıkaracağım bu sopanın nimetlerinden de yararlanırsın.'' demiş. El Reşit de ''Önerini kabul ediyorum.'' diye yanıt vermiş. Halife ''Öyleyse katırından in, bu hayvanı bir yerlere bağla ki gerek duyduğumuzda pazara balık taşımak üzere bize hizmet etsin ve gel hemen balıkçı çıraklığına başla.'' demiş. Bunun üzerine halife içinden ''Ya sabır'' diyerek ve yöresine şaşkın bakışlar fırlatarak katırının sırtından inmiş. Onu yakındaki bir ağaca bağlamış ve giysi adına üzerinde ne kaldıysa uçlarını kaldırmış ve gömleğinin eteklerini kemerine sokarak balıkçının yanında yer almaya gelmiş. O da kendisine ''Ey zurnacı, şu ağı bir ucundan tut, şu tarzda onu koluna alarak şöylece suya fırlat.'' demiş. El Reşit de yüreğinde duyumsadığı tüm cesareti toparlayarak halifenin kendisine buyurduğu her şeyi yerine getirmiş. Ağı suya fırlatmış ve bir süre geçtikten sonra onu çekmek istemiş. Ama öylesine ağır bulmuş ki tek başına bu işi yürütememiş ve halife de ona yardım etmek zorunda kalmış. Ve ikisi birlikte onu kıyıya çekmişler. O sırada halife yardımcısına ''Ey zebbimin zurnacısı, eğer nehrin dibindeki taşlara takılıp ağım yırtılır ve zarar görürse seni düzerim. Ve sen benim giysilerimi nasıl almışsan ben de senin katırını elinden alırım.'' diyormuş. Ama Harun'un talihi varmış ki ağ yırtılmadan ve içi en güzel balıklarla dolu olarak ortaya çıkmış. Yoksa Harun hiç kuşkusuz balıkçının zebbinin hışmına uğrayacakmış ve Allah bilir böylesi bir saldırıya artık nasıl dayanırmış. Böylece hiçbir kötülük olmamış. Aksine balıkçı Harun'a ''Ey zurna, sen çok çirkinsin ve yüzün tam anlamıyla kıçıma benziyor vallahi. Ama yeni mesleğine özen gösterirsen bir gün olağan dışı bir balıkçı olursun.'' Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 562. gece olunca demiş ki ''Ey zurna, sen çok çirkinsin ve yüzün tam anlamıyla kıçıma benziyor vallahi. Ama yeni mesleğine özen gösterirsen bir gün olağan dışı bir balıkçı olursun. Bu arada ben seni burada beklerken ve dönüşüne kadar balıkları gözetirken senin en iyi yapacağın şey katırına binerek çarşıya gidip bana bu harika balıkların artanlarını koymak üzere bana iki büyük sele satın almandır. Ve de sen kafanı başka şeyle yorma. Çünkü benim burada balıkları tartacak terazim ve dirhemlerim ve perakende satış için gereken her şeyim var. Balıkçı çarşısına gittiğimizde senin yapacağın bütün iş terazi tutup müşterilerden para toplamak olacaktır. Ama ilkin koş bana şu iki seleyi satın al gel. Orada burada oyalanmaktan da kaçın yoksa sopayı sırtında bulursun.'' demiş. Halife de ''İşittim ve itaat ettim.'' diye yanıt vermiş. Sonra da gidip katırı bağlı olduğu yerden çözmüş ve dört nala kaldırmak için mahmuzlamış. Ve yüreği çatlayacak gibi gülerek gidip Cafer'i bulmuş. Cafer onu tuhaf görünüşü içinde görünce kollarını havaya kaldırarak Ey Emirül Müminin, hiç kuşkusuz yolunun üzerinde yatıp çimenlerde yuvarlanmak fırsatı bulduğun bir bahçeye rastlamış olacaksın diye haykırmış. Halife de Cafer'in bu sözlerini duyunca gülmeye başlamış. Sonra onları izleyen Cafer'in yakınları, öteki barmakiler yere kapanarak ona saygı göstermişler. Ve ey Emirül Müminin, Tanrı neşeni daim kılsın ve seni tüm kaygılardan azade eylesin. Ama bir yudum su bulmak üzere bizi terk ettikten sonra seni bunca uzun süre geciktiren şey nedir diye sormuşlar. O da kendilerine çok gülünç ve inanılmaz bir olay yaşadım diye yanıt vermiş. Ve balıkçı halife ile olan serüvenini nasıl kendisinin çaldığını sandığı giysiler yerine ona kendi işlemeli saten giysilerini verdiğini anlatmış. Bunu duyan Cafer, aman ya Rabbi, ey Emirül Müminin, ben seni üstündeki zengin giysilerle kendi başına uzaklaşırken görünce başına gelecekleri içime doğmuştu sanki. Ama gidip balıkçıdan kendisine verdiğini geri alacağıma göre pek zarara uğranılmış sayılmaz diye haykırmış. Halife daha da çok gülerek, sen bunu daha önce düşünmeliydin ey Cafer. Çünkü bu mübarek adam onu bedenine uydurmak için eteğinden üçte bir bölümünü kesti ve kestiğiyle de kendine sarık yaptı. Ama ey Cafer, gerçekten bir balık avlamak bana yetti ve bir kez daha böylesi bir iş tutacak değilim. Ve zaten bir kez daha denersem ilk kez sağladığım başarıyı tekrarlayacağımdan da pek emin değilim. Çünkü ağımdan çıkan balıklar şaşırtıcı bir bolluktaydı ve şimdi efendim halife nehir kıyısında balıkları gözetiyor ve benim avımın ürününü çarşıda satmak üzere içine koyup götüreceğim selelerle geri dönmemi bekliyor demiş. Cafer de ey Emirül Müminin, gidip sana müşteri bulayım mı demiş. Harun, ey Cafer, atalarımın katıksız erdemleri üzerine yemin ederim ki balıklarımı efendim halifeden satın alıp bana getirenlere her balık için bir dinar ödemeyi vaat ediyorum diye bağırmış. Bunun üzerine Cafer mahiyetindeki muhafızlara, hey muhafızlar ve öteki kişiler, nehir kıyısına koşun ve Emirül Müminine balık getirmeye gayret edin diye buyurmuş. Ve hemen mahiyette bulunan herkes nehre koşarak balıkları gözetmekte olan halifeyi bulmuşlar. Ve atmacaların avlarının üzerine saldırdıkları gibi onun üzerine saldırmışlar ve önünde yığılı duran balıkları halifenin sallayarak onları tehdit ettiği sopaya karşın birbirleriyle çekişip kapışmışlar. Halife de onların sayıca kalabalık olmaları karşısında yenik düşerek ne de olsa bu balıklar cennet balıkları değil diye haykırmış. Ve kuvvetle indirdiği sopalar sayesinde bunlardan en güzel iki tanesini yağmadan kurtarmakta başarı sağlamış. Ve bunları alarak her birini bir elinde tutarak haydut ve yol kesen sandığı bu kimselerden kurtulmak için suya atlamış. Böylece suda yüzüp uzaklaşarak ve her biri birer balık taşıyan ellerini havaya kaldırarak ey Tanrı, bu mübarek balıkların yüzü suyu hürmetine ortağım olan zurnacının bir an önce geriye dönmesini sağla diye haykırmış. Ve o tam bu dilekte bulunduğu sırada mahiyetten atı yolda işemek için durduğundan ötekilerden sonra kıyıya gelmiş olan bir zenci artık balıklardan hiçbir iz bulunmadığını görünce sağa sola bakınmış ve suda bulunan halifeyi her bir elinde birer balıkla görerek ey balıkçı buraya gel diye haykırmış. Ama halife ona bas git ey zep yutucu diye yanıt vermiş. Bu sözleri işiten zenci öfkenin sınırına ulaşarak mızrağını kaldırmış ve halifenin doğrultusunda nişan alarak ona buraya gelip o iki balığı bana satacak mısın yoksa seni mıhlayayım mı diye haykırmış. Halife de mızrağı bırak ey alçak, hayatımı yitirmektense balıkları sana vermeyi yey tutarım diye yanıt vermiş. Ve sudan çıkarak zencinin önüne hor görüyle iki balığı atmış. O da bunları toplayıp kenarı zengin işlemeli ipek bir mendile koymuş ve sonra da para çıkarmak için elini cebine sokmuş. Ancak boş olduğunu görerek balıkçıya vallahi ey balıkçı talihin yokmuş çünkü şimdi cebimde tek bir dirhem bile yok. Ama yarın saraya gelip zenci hadım ağası sandal diye beni ararsan hizmetkarlar seni yanıma getirirler. Sana nasıl cömert davrandığımı görürsün. Böylece talihinin noksanını giderir sonra da yoluna gidersin demiş. Ve halife daha fazla terslik göstermekten çekinerek hadım ağasına anası ya da kızıyla cinsel ilişki ya da zina etmenin binlerce hakaretini ya da binlerce tehdidini savurmaktan da çok şey anlatan berbat bir bakış fırlatmış. Ellerini birbirine çarparak ve acılık ve alay dolu bir sesle, "Aslında yaşamımdaki tüm kutsal günler arasında başlangıcından beri kutsanmış olan bir gün bu besbelli," diye söylenerek Bağdat doğrultusunda uzaklaşmış. Böylece kentin duvarlarını aşmış ve çarşıların giriş yerine gelmiş. O sırada gelip geçenler ve dükkancılar, anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.